Eyüp kitabının son bölümlerine yaklaşıyoruz. 38-42. bölümler. Konu Rab ve Eyüp'tür. En son olarak Eyüp'ün yapayalnız bırakıldığını ve gerçekten yalnız kaldığını görmüştük. Şimdi Tanrı bu adama zayıflığında yaklaşıyor. Tanrı onunla kendi yetersizliği konusunda yaklaşıyor. Tanrı çok büyüktür. İyi bir öğretmen, değerli dostum, öğrencinin bıraktığı yerden başlar. Öğrenci neredeyse oradan başlar ve onu getirmek istediği noktaya getirir. Tanrı bir öğretmendir. Burada Eyüp'a öğretecektir. Rab İsa Mesih de bir öğretmendir. En büyük öğretmendir. Bize bugün öğretmeyi istemektedir. Burada Tanrı Eyüp'a öğretirken, onların bıraktıkları yerden, duadan başladığına dikkat edin. Bir fırtına geliyor ve Tanrı yaratıcı olarak duruma karışıyor. Burada başlar ve bu adamı onu getirmek istediği noktaya getirecektir. Rab İsa Mesih de bu şekilde öğretmişti. Rab İsa'nın benzetmelerinin hayali olduklarını sanmıyorum. Durup zamanın insanların yaşamlarını gözlemlerdi ve bu onun benzetmesi olurdu. Onlarla oldukları yerde buluşurdu. Örneğin ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Filistin'in her tarafında küçük tepeler vardı ve her gittiği yerde ekincilerin tahıl ektiklerini görüyordu Mesih. Ya da göklerin egemenliği bir kadının alıp tüm hamuru kabartmak için 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Bu günlük bir deneyimdi ve İsa kadınların bunu yapmasını sayısız kereler seyretmişti. Rab İsa öğretilerine insanların olduğu yerden başlar ve sonra onları olmalarını istediği yere getirirdi. Bu öğretme ilkesini insanlık için var olan en büyük öğreti olan Tanrı sözü boyunca görüyoruz. Bizim olduğumuz yerden başlar ve bizleri Tanrı'nın olmamızı istediği yere götürmek için bize öğretir. Tanrı'nın Eyüp'ün olduğu yerde ona hitap ettiğini görüyoruz. 1. ayette Rab kasırganın içinden Eyüp'a şöyle yanıt verdi diyor. Tanrı Eyüp'a şimdi onun üzerine gelmiş olan fırtınadan yanıt verir. Tanrı onunla yaratıcı olarak konuşmaktadır. Boş sözlerle tasarımı karartan bu adam kim diye soruyor 2. ayette. Eyüp'ün en sonunda akılsızca sözler söylediğini, itiraf ettiğini göreceğiz. Dostum, bu korkunç bir günahtır. Sanıyorum günümüzde çokça işleniyor bu günah. Televizyondaki şovlar sadece bu günahı işlemekle kalmıyorlar. Çoğu aynı zamanda düşünülebilecek en akılsızca şeylerdir. Hiçbir şeyi başarmıyorlar ama insanları eğlendiriyorlar ve onları hazırlayanlar da fazla akıllı kişiler değil. Tanrı boş sözlerle tasarımı karartan bu adam kim der 38. bölümün 2. ayetinde Eyüp kitabının. Bir adam sözlüğü sevdiğini çünkü içindeki hikayelerin kısa olduğunu söylemişti. Sözlükten birkaç sözcük alıp onları bir araya koymaya çalışan birçok insan var. Bu kişiler büyük sözcükler kullandıkları sürece bu sözcüklerin bir araya gelişinin anlamlı olup olmamasına önem vermezler. Eyüp 38:3-4 ayetlerde şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da ben sorayım sen anlat. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan diyor. Her jeoloji kitabının baş sayfasına bu ayeti koymak gerekir. Kitabın bir Mesih inanlısı tarafından yazılıp yazılmaması hiç fark etmez. Bence bu yapılmalıdır. Ne diyor Tanrı? Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan. Bu arada siz neredeydiniz değerli dostum? Yani Tanrı dünyanın temelini atarken siz neredeydiniz? Bu iyi bir sorudur. Bu evreni uzayda tutan kimdir, nedir? Ve evren kıpırdamadan durmuyor. Sizler ve ben sabit olmaktan çok uzak küçük bir yeryüzünün üzerindeyiz. Altında onu tutmak için hiçbir şey yoktur. Evrenin alt kesimi neresi olduğunu, neresinin aşağı, neresinin yukarısı olduğunu bilmiyorum. Neden bir yöne doğru gitmeye başlamıyor? Neden sadece dönüp duruyor? Belli ki bunu milyonlarca yıldır yapmakta. Soru, ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin sorusudur. Bir kitapta okumuştum. Amerika'da bir jeolog bir dostunu Kuzey Arizona'da bir bayıra götürür. Dostu oranın bir bayır olduğunu sanıyor ama orası sadece kumdu. Orada neden kum biriktiğini bir türlü anlamamıştım. Kumları tekmeledi ve altından taşlaşmış bir kütük çıktı. Vay, bu da nereden çıktı diye sorar dostu. Jeolog, Kaliforniya'dan der. Güzel ama buraya nasıl geldi diye sorar. Yanıtı basit der. Buraya sürüklenerek geldim. Eğer o Arizona çölüne bakarsanız, o kütüğü oraya getirecek bir suyun orada olduğunu düşünmek güçtür. Ama belli ki böyle olmuştur. O kütük Kaliforniya'dan sürüklenmiştir. Ne zaman oldu diye sorar arkadaşı bu jeologa. 250 bin yıl öncedir. Arkadaşı ise esprili bir şekilde, dostum, o kütük buraya sürüklenerek geldiğinde sen de orada mıydın diye sorar. Dostum, günümüzde milyonlarca yıl önce ne olup bittiğini bilen bir sürü insan olduğunu her yerde görüyoruz ve okuyoruz, değil mi? Tanrı, ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Söyle eğer anlıyorsan der. Kim koydu onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun. Kim çekti ipi üzerine? Neyin üstüne çakıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını diyor Tanrı Eyüp 38:5-6'da. Eyüp kitabı belli ki kutsal kitabın herhangi bir kısmı yazılmadan önceki zamandan gelmiştir. Tanrı Eyüp'ü o zamanki bütün insanları ele aldığı noktada ele almıştır. Pavlos Tanrı'nın bütün insanlara vahyinden söz ederken bu aynı noktada başlamıştı. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlık ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilir. Çünkü Tanrı'ya dair bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne serdi. Dünyanın yaratılışından beri Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, yani sonsuz gücü ve tanrılığı onun yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur diyor Romalılar 1. bölüm 18-20. Ayetlerde. Tanrı'nın Eyüp'le ve onun zamanında yaşayan herkesle yarattığı dua aracılığıyla konuştuğunu anlamamız önemlidir. Yaratılışa o denli yakındılar ki hiç ateizm yoktu. Bunun yerine çok tanrıcılık vardı. Yaratıcı yerine yaratığa tapınıyorlardı. Pavlus'un Romalıların 1. bölümünde sözünü ettiği şey buydu. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Ama düşüncelerinde aptallığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler diyor. Yine Romalılar 1. bölüm 21-23 ayetler arasında. Burada bu konuyu açmaya çalışmayacağım. Bu yaratılışla ilgili bir konu. Sizler ve benim bugün içinde yaşadığımız fiziksel yaratılışla ilgili. Ve Pavlus'un Romalılarda söylediği gibi yaratılış Tanrı'dan, Tanrı'nın kişiliğinden, Tanrı'nın gücünden, Tanrı'nın bilgeliğinden söz eder. Yaratılış Tanrımızın büyüklüğünü gösterir. Ne büyüksün. Tanrı kendisinin yaratıcı olduğu ve kendisinin insanın bilmediği çok daha fazla şey bildiği gerçeğinden söz ederken edindiğimiz izlenim budur. Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, göksel varlıklar sevinçle çağrışırken diyor 7. ayette. Aslında insan evrende yenidir. İnsan daha yaratılmadan önce bile yaratılışta sevinç vardı. Dostum, eğer onun çocuğuysanız, yani Tanrı'nın, o zaman yaşamınızda onun sevinci olacaktır. Tanrı sevinciniz olmasını ister. Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Burada verilmek istenen düşünce mutludur. Tanrı mutludur. Tanrı sevinçlidir. Bizim de sevinçli olmamızı ister. Bugün payınıza düşenin Rabbin sevinci olduğunu umuyorum. Tanrı böyle olmasını istiyor. 22 ve 23. ayetler oldukça ilginçtir. Şöyle diyor. Karın ambarlarına girdin mi? Dolunun ambarlarını gördün mü? Ben onları sıkıntı günler için, kavga ve savaş günler için saklamaktayım. Kar ve dolunun savaşta kullanılacağı hakkında bazı fantastik yorumlar yapılmıştır ama ben böyle bir yoruma girmeyeceğim. Ancak Napolyon'u yenenin kar olduğunu biliyorum. Vahiy 8. bölüm 7. ayette Tanrı'nın doluyu yeryüzüne göndereceği yargılardan biri olarak kullanacağını söyler. Ama burada Tanrı Eyyub'a sadece kendi yaratıklarının insan anlayışının ötesinde olduğunu gösteriyor. Bu şeyleri sadece Tanrı bilebilir. Yıldızlı göklerden söz ederek konuşmasına devam eder. Ülker burcunu bağlayabilir misin? Orion'un bağlarını çözebilir misin? Mevsimlerinde çıkartabilir misin burçları? Büyük ayı ve küçük ayı burçlarına yol gösterebilir misin? Biliyor musun evrenin yasalarını? Tanrı'nın egemenliğini yeryüzünde kurabilir misin? 38. bölümün 31-33 ayetler arası. Göklerdeki o harikulede yıldızlar hakkında ne biliyoruz? Antik çağlarda yaşayanların onlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını bilmiyorum ama belli ki bizim bildiklerini düşünüp övündüğümüzden çok daha fazlasını biliyorlardı. Mısırlıların güneşe uzaklığımızı doğru bir şekilde ölçebildiklerini biliyoruz. Bu yüzden epey bir bilgi sahibi olmaları gerekliydi. Siz Tanrı'yı yaratılış aracılığıyla tanıdınız mı? Tanrı'yı yaratılış aracılığıyla gerçekten tanıyabilir misiniz? Bence Tanrı Eyyub'a yaratılışın kendi büyüklüğünü bildirdiğini açık bir şekilde söylüyor. İnsan yaratılış aracılığıyla Tanrı hakkında bir şeyler bilebilir ama yaratılış insanı kurtuluşa götüren Tanrı bilgisine getirmez. Eyüp kitabı bölüm 38 Tanrı'yı geçmişte yarattıklarında gösterir. Bölüm 39 Tanrı'yı doğada, Tanrı'yı yarattıklarını devam ettiren olarak gösterecektir. Bu onun şu anda yaratılış aracılığıyla kendini gösterişidir. 39. bölümün 1. ayetinde şöyle okuyoruz. Dağ keçilerinin ne zaman doğurduğunu biliyor musun? Geyiklerin yavruladığı zamanı sen mi gözlüyorsun? Tanrı doğanın tanrısıdır. Bugün doğada bazı şeyler gerçekleşiyorsa bunun tek nedeni Tanrı'nın bunları gerçekleştirdiğidir. Tanrı olmadan doğa ölü olurdu. Hiçbir şey gerçekleşmezdi. İlkbahar olmazdı. Yaz, sonbahar, kış, fırtınalar, bu evrende hiçbir hareket olmazdı. Bütün bunların arkasında onları yaratan ve devam ettiren olmasaydı hepsi ölü bir şekilde dururlardı. Bunun üzerinde düşünün. Tanrı'nın Eyüp adlı bu adama söylemek istediği budur. Tanrı kendi büyüklüğünü göstermektedir. Evet, Eyüp 38.1'de Rabbin kasırga içinde Eyüp'a yanıt verdiğini okuduk. Şunu da gördük ki, Elihu'nun konuşması Tanrı'nın konuşmasına dek aralıksız sürdü. Az önce Elihu fırtına, hava durumu hakkında konuştu. Tanrı'nın sesini işit ve Tanrı'nın işlerine ilişkin düşün demişti Eyüp'a. Şimdi Tanrı fırtınanın içinden konuşuyor. Birdenbire Eyüp işitmeye başlıyor. Buradaki betimin başka bir anlamı daha vardır. Eyüp 40. bölüm 6. ayette tekrar söyleniyor. Rab kasırganın içinden Eyüp'a yanıt verip diyor. Tanrı'nın bunu iki kere söylemesi çok önemli olsa gerek. Eyüp'ün başına gelen sıkıntılardan birisidir. Aynı zamanda kasırgalar, fırtınalar. Bu direkt söz anlamıyla değil, mecazi anlamındadır. Eyüp'ün fırtınalarından, kasırgalarından söz eden Eyüp 9-17-18 ayetini yeniden okuyayım. O ki, beni kasırga ile eziyor ve boşuna yaralarım çoğalıyor. Beni bırakmıyor ki soluğumu alayım. Ancak acılığa beni doyuruyor. Eyüp, değerli dostum, kendi başına gelen tüm bu olayları kasırga diye betimliyor mecaz anlamda. 30. bölüm 22. ayette şöyle diyor: "Beni yelin üzerine bindirip kaldırıyorsun ve beni fırtına içinde eritip bitirmektesin." Eyüp'ün içinde bulunduğu korkunç durum bir fırtınaydı. Şimdi aynı fırtınanın içerisinden Tanrı'nın sesini işitiyor Eyüp. Bu insanın başına geldiği anda kişi için dönüm noktası başlıyor orada. Kişi o fırtınaya karşı savaştığı sürece acılarından, sıkıntılarından yakındığı, ona karşı durduğu müddetçe Tanrı konuşmuyor. İnsan inanabildiği zaman, her şeyin Tanrı'dan geldiğini anladığı zaman, o zaman Tanrı'nın sesini işitmeye başlar. İşte bu olay, bu gerçek kişinin taşıdığı acı ve sıkıntıları anlamasına yardımcı oluyor. Tanrı konuşuyor ama Tanrı Eyüp'e ne hakkında konuşuyor? Görüyoruz ki Tanrı Eyüp'e birçok sorular yöneltiyor. Eyüp 38.2'de soruyor: "Bilgisizce sözlerle takdiri karartan bu adam kim?" Tanrı Eyüp'e "Eyüp" diyor, "sen kimsin ki benim hakkımda bu sözleri söylüyorsun?" Daha sonra gelen her soruda Eyüp adım adım anlıyor Tanrı'ya ilişkin o konuşmaları yapmakla nedenli büyük hata ettiğini. 4. ayette "Neredeydin?" diye soruyor. Elihu'nun Eyüp'e yönelttiği sorular gibi Tanrı da sorular yöneltiyor. Elihu ne demişti? "Biliyor musun, anlıyor musun, yapabiliyor musun?" sorularını sormuştu. Eyüp her keresinde "Hayır" diye yanıtlamalıydı. Tanrı da tam bu kapsamda Eyüp'e sorular yöneltiyor. Eyüp de her keresinde "Bilmiyorum, anlamıyorum ve yapamam" diyor. Ayet 4'te şöyle sordu Tanrı: "Ben dünyanın temellerini atarken, ben dünyanın temellerini kurarken sen neredeydin?" Dostum, biz de orada değildik Tanrı evreni yaratırken. Bu nedenle biz bu konuda hiçbir şey bilemeyiz. Eğer Tanrı bize bunu söylerse bilebiliriz, yoksa bilemeyiz. Bu yeni baştan yarattıkların ne denli bağımlı olduklarını gösterir. Eğer bu denli ona, yani Tanrı'ya bağımlıysak, o zaman Tanrı'nın önünde alçak gönüllü olmalıyız. Ayet 5'te "onun ölçülerini kim koydu?" diyor. Bu yeniden Eyüp'ün vicdanına dokunan bir sorudur. Tanrı dünyadaki her şeye kendi ölçüsünü, kendi yönetimini koydu. Tanrı bizim yaşamımızın sınırını da koydu. Yani ne kadar yaşayacağımızın süresini Tanrı saptadı. Tanrı yaşamımıza gelen fırtınaları, sıkıntıları da saptıyor. Bu durumları, ölçüyü eleştirmek bize düşmüyor. Ama Eyüp bunu yaptı. Tanrı bu kadar sıkıntının başıma gelmesine izin vermekle, "Tanrı haksızlık yaptı bana" diyor. Hayır değerli dostum, ölçüyü Tanrı saptıyor. Ölçüyü Tanrı koyuyor. Ayet 6'da şöyle der: "Onun temelleri neyin üzerine yapıldı? Yahut onun köşe taşını kim koydu?" diyor. Yani evrenin, dünyanın. Tüm yaratılışı ve bizi o taşıyor. O bizi kandırmıyor. Eğer Tanrı'nın elinde olduğumuzu ve bizi sürekli olarak taşıdığını bilirsek, o elini çektiğinde hemen düşeceğimizi de biliriz. Bunu bilirsek, aklımızda tutarsak, Tanrı'ya karşı söylenecek sözleri söylemekten çekiniriz. Ardından Tanrı yaratılış konusunda sorular soruyor. 8. ayette "denizin ardından kapıları kim kapadı?" diyor. Genelde denize sınırları koyanın Tanrı olduğunu unutuyoruz. Deniz kabarmasını, denizin bir depremle, metrelerce dalgayla sahillere vurduğunu, binlerce, on binlerce insanı yok ettiğini biliyoruz değil mi? Son yıllarda bunu haberlerde gördük. Uzaydan yeryüzüne bakıldığında hemen fark ederiz o kocaman denizlerin ne kadar büyük olduğunu ve karaları bir anda yutabileceğini. Bu denge azıcık bozulursa o büyük su kütleleri tüm yeryüzünü kaplar. Ama Tanrı bu alanı kendi elinde tutuyor. Bunu iyiliğiyle, gücüyle yapıyor. Her gün yeniden sabah olmasını sağlıyor Tanrı. Ayet 12'de şöyle diyor: "Sen ömründe sabaha buyruk verdin, şafağa yerini gösterdin mi?" Evet, Sen ömründe sabaha buyruk verdin mi? Şafağa yerini gösterdin mi? Dünyamızda karanlık oluyor, sonra sabah oluyor ve yine bu durum tekrarlanıyor ve böylece buna alıştık, değil mi? Ama bu hayatta Tanrı her sabah ortalığı aydınlatır. Bu hayatımız, canımız için büyük bir iyiliktir, bir kayradır. Vahiy 11:7'de şu ilginç ayet yazılıdır. Işık tatlıdır. Güneşi görmek güzeldir. Işık gerçekten de tatlı bir şeydir. Uykusuz kaldığımız o gecelerde karanlığın bizi iki kat daha sıkıntıya ittiğini görüyoruz. Hayatımız için sabah olduğu, ortalık aydınlandığı zaman bu bir rahatlık vermeye başlıyor. Bilmem, Tanrı'nın yine bir sabahı aydınlattığı için hiç şükrettiğiniz oldu mu? Yeniden gelen gün ışığı için Tanrı'ya şükret değerli dostum. 19. ayetteki soruya bakalım. Işığın oturduğu yer, onun yolu nerede? Evet, Eyüp 38:19'da böyle diyor. Işığın oturduğu, gittiği yol neresi? Doğa bilimciler bugün ışığın gerçekten ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Tabii ki biz de bilmiyoruz. Onlar da bilmiyorlar. Halen ışık bir dalga mı yoksa küçücük maddecikler mi diye bir tartışma vardır bilim adamları arasında. Evet, ışık bir dalga mı yoksa küçücük bir madde mi? Bilmediğimiz için diyoruz ki her ikisi de. Ki bu mümkün değil. Biz gerçekte ışık nedir bunu bile bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey vardır. Işık iyidir ve bize iyi geliyor. Daha da az bildiğimiz ışığın oturduğu yer ve onun yoludur. Işık gerçekten nereden geliyor? Böylesine bilgisiziz. Bizi aydınlatan Tanrı bilgisi olan ışık konusunda daha az bilgimiz vardır. 21. ayette Tanrı'nın ironi, iğneli bir şekilde konuşması vardır. Bilirsin elbet, çünkü o zaman doğmuştun. Senin günlerinin sayısı çoktu diyor. Ardından Tanrı Elihu gibi hava durumuna ilişkin söz ediyor. Hava durumunu kim yapıyor? Tanrı gerçekten ilginç sorular soruyor burada. 28. ayette yağmurun babası var mı diye soruyor. Bu soru aslında yağmurun nasıl oluştuğu hakkındadır. Eyüp bilmedi bunu. Bilemezdi de. Bugün de kimse bilmiyor bunu. Daha ilkokul sıralarında öğreniyoruz yağmurun nasıl oluştuğunu, nasıl yağdığını. Ama gerçekten kimse bu damlacıkların, yağmurun tam olarak nasıl oluştuğunu bilmiyor. Eğer yağmura ilişkin tüm teoriler doğruysa, bulutlardan bu kadar yağmurun yağması, yağmur damlacıklarının oluşabilmesi için yıllar gerekirdi. Meteoroloji uzmanları ne zaman yağmur yağacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorlar. Ama yağmur damlalarının nasıl oluştuğunu gerçekten bilmiyorlar. Yeni bir model ortaya konuyor. Belki yağmur damlaları şu şekilde oluşuyor olabilir diyorlar. Eyüp'ten 3500 yıl sonra halen yağmur damlacıklarının gerçek anlamda nasıl oluştuğunu kimse bilmiyor. Bu çok ilginçtir. Bu en eski kitapta, yani 3500 yıl önce çok basit bir soru soruluyor ve bu soru bugün bile yanıt bulmuş değil. O kadar bilgisiziz işte. İşte bu nedenle alçak gönüllü olmalıyız. Tanrı önünde evet kendimizi kırmalıyız. Tanrı'ya yakarıp Tanrım bana öğret. Çok az biliyoruz ve çok az şey elimizden geliyor. O kadar çaresiz ve yardımsızız. Rab bize öğret, bize yardım et ve kurtar diye yakarmalıyız. Fiziksel bilgimiz bu kadar az ve kısıtlıysa, Tanrı dünyası olan o sonsuzluk, ruhsal dünya hakkındaki bilgimiz çok daha azdır. Bu konuda körüz desem doğru söylemiş olurum. Tanrı'ya tümden bağımlıyız. Onun bize öğretmesine değerli dostum muhtaçız. Eyüp 38. bölümde cansız dünya hakkında konuşuyor. Yağmurdan, denizden, rüzgardan, ışıktan söz ediyor. Orada kendi gücünü sergiliyor. Ardından yaşayan dünyaya, hayvan aleminden söz ediyor. Orada Tanrı bilgeliğini sergiliyor. Cansız dünyada Tanrı gücünü, aynı zamanda insanın güçsüzlüğünü, yaşayan canlı dünyada Tanrı'nın bilgeliğini görüyoruz. Fiziksel bilgimiz bu kadar az ve kısıtlıysa, Tanrı dünyası olan o sonsuzluk, ruhsal dünya hakkındaki bilgimiz çok daha azdır. Bu konuda değerli dostum körüz. Tanrı'ya tümden bağımlıyız. Onun bize öğretmesine ihtiyacımız var. Aslında buna muhtacız.